Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar. Ben Erkin Öncal. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Geçen hafta Kurtuluş Savaşı döneminde Türk-Sovyet ilişkilerini ele almıştık. Bu hafta yine Sovyet tarihinden önemli bir dönüm noktasıyla devam edeceğiz. Bugün dünya tarihi açısından çok önemli bir olayın yıl dönümünü geride bıraktık. 2 gün öncesi, yani 2 Şubat 1943 tarihi, dünya tarihinin en büyük savaşlarından birinin, Stalingrad Muharebesi'nin Sovyet güçlerinin zaferiyle sonuçlanmasının 80. yılıydı. Bu yüzden biz de bugün gerçeğin yörüngesinde Stalingrad zaferini konuşacağız. Hemen frekanslarımızı hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Bunun yanında radyo yayınlarımızı hem canlı hem de daha sonradan kayıtlarını Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Stalingrad neresi? Biz bugün Stalingrad'ı Volgograd olarak biliyoruz. Volgograd, yani Volga, İdil Nehri'nin batı kıyısında kurulan bir kent. 1925 yılına kadar bölgeye Çariçin deniyordu. 1925'ten 1961'e kadar da şehir Sovyetler Birliği'nin liderlerinden Stalin'in adıyla Stalingrad olarak anılmaya başlandı. Bunun hikayesi de şu şekilde. Yine bir savaş nedeniyle aslında Stalin adı veriliyor. Rusya İç Savaşı sırasında, yani Ekim Devrimi'nden sonraki o beyaz terör döneminde, ki bunu da konuşmuştuk aslında Sovyetler Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü bölümümüzde, ayrıntısıyla oradan bakabilirsiniz. Bu dönemde Stalin, Bolşeviklerin Güney Rusya'nın gıda tedarik sorumlusu olarak bölgede görev yapıyor ve Beyaz Ordu'nun saldırılarında Kızıl Ordu önderliğinde kenti savunuyor, savunmasını yönetiyor Stalin. Tabii 30 Haziran 1919'da Anton Denikin, yani antikomünist ve Beyaz Ordu komutanlarından, Beyaz Ordu Anton Denikin önderliğinde kenti işgal ediyor. Daha sonra Denikin'in ordusu yine çekiliyor saldırılar nedeniyle ve son nihayetinde 3 Ocak 1920 tarihinde Kızıl Ordu kenti bir daha giriyor. 10 Nisan 1925'te ise 5 yıl sonra kentin adı Stalingrad olarak değiştiriliyor. Daha sonra da zaten Stalin ölümünün ardından kentin ismi yeniden Volgograd'a çevriliyor. Stalingrad zaferi Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yenilmeye başladığı bir tarih olarak kabul edilir. Bu arada Rusya lideri Putin'in imzaladığı bir özel kararname ile 2018'de bu zafer aynı zamanda Rusya'da resmi bayram olarak kutlanıyor. Stalingrad zaferini daha iyi anlamamız için aslında biraz daha geriye gitmek, öncesinde yaşananları da özetle hatırlamak gerekiyor. Hitler önderliğindeki Naziler ve Mifer Devletleri 22 Haziran 1941 tarihinde 4.5 milyonun üzerinde askerle ve 2900 kilometrelik bir cephe hattıyla Sovyetler Birliği'ni işgale kalkıştı. Dönem Nazi Almanyası'nın, faşizmin dorukta olduğu, dünyanın her köşesine neredeyse saldırmaya çalıştığı, Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir dönemden bahsediyoruz. Hitler'in hedefi de tabii ki de sosyalizm, yani Sovyetler Birliği'ydi. Moskova'yı ele geçirmekti. Ve Nazilerin başlattığı bu harekatın adı da Barbarossa'ydı. Barbarossa Harekatı'nı hepimiz duymuşuzdur muhtemelen. Barbarossa Harekatı'nda Nazi orduları 22 Haziran 1941'de saldırmaya başlıyor ve 5 Aralık 1941 tarihine kadar devam eden çatışmalarda hiçbir zaman yenilmiyor. Neredeyse kesintisiz olarak ilerliyor Sovyetler Birliği topraklarında. Yapılan bu saldırılarda ilk etapta Kızıl Ordu geri çekilmek zorunda kalıyor ve Naziler Moskova önlerine kadar ilerliyorlar ve Leningrad'a kadar ilerliyorlar. Kızıl Ordu da geriliyor. Ve Alman güçlerinin, Nazi güçlerinin ilerleyişi 5 Aralık 1941'de ilk kez Moskova önlerinde duruyor. Moskova varoşlarına kadar geliyorlar Nazi birlikleri. Ve o tarihten itibaren Alman orduları da geri çekilmeye başlıyor. Bu tarihten itibaren 1942'ye de girildiğinde, bu yılın ilk 3 ayı boyunca cephedeki durum aslında arka arkaya gelen Sovyet ordusu zaferleriyle devam etti. Tabi çeşitli ilerlemeler ve gerilemeler yaşandı o dönem iki taraf içinde. Ve çok sert, çok kanlı çatışmalar yaşandı operasyonun her cephesinde. Bu arada Barbarossa Harekatı, katılan askerler, yani katılan insan gücü ve ortaya çıkan sonuçları itibarıyla askeri tarihteki en büyük çaplı harekatlardan biri olarak, hatta en büyük çaplı askeri harekat olarak kabul ediliyor. Bu cephede başlangıçta ve devam eden çatışmalar sürecinde tüm dünya tarihi savaş alanlarının hepsinden daha fazla kuvvet savaşa sürülüyor. Ve Stalingrad zaferi de böyle kanlı bir ortamda tarihin akışını değiştirerek Nazilerin yenilgisinin önünü açan bir role sahip oluyor. Tabii bu arada Sovyetlerin karşı saldırısının adı da Uranüs Harekatı'ydı. Bu Uranüs Harekatı Nazilerin 6. ordusunu kuşatmak amacıyla planlanmıştı. Nazilerin 6. ordusu meselesi önemli. Bu 6. ordu, birazdan detaylarını da konuşacağız, zaten Stalingrad'ı ele geçiren ordu. Yani Sovyet güçleri de Uranüs harekatıyla, eğer bu operasyonun başarıya ulaşması halinde, Stalingrad'ı kuşatma altında tutan Alman 6. ordusunu izole etmek, orduya yönelik desteği kesmek ve kuşatmaktı zaten. Ve bu operasyonda Sovyet güçlerinin zaten en önemli avantajı zorlu kış şartlarıydı. Zorlu kış şartları meselesi Rus coğrafyasıysa her zaman gündemdedir, özellikle savaş konularında. Bugün bile Rusya'nın özel operasyonunda Ukrayna'da devam eden, sürekli bahsi geçen, atıf yapılan ve hatırlatılan General Kış aslında Sovyetlerin Nazilere karşı başlattığı harekatın önemli unsurlarındandı. General Kış deniyor buna. Yani havalar soğuduğunda, kış koşulları daha da sertleştiğinde Rus güçlerinin ve o dönemki Sovyet güçlerinin başarılı olduğu dönemler başlıyordu. Ve bu dönem tabii ki de hem Hitler'in karakteriyle de alakalı, hem o dönem kurmaylarının da birlikte yaptığı yanlış hesaplamalar sonucu ortaya çıkan hatalarla ilgili arka arkaya bir sürü yanlışın yapıldığı bir dönem oldu Nazi güçleri açısından. Mesela az önce söylediğimiz gibi 19 Kasım 1942'de bu tarihte ve sabah saat 7.20'de başlatılan Uranüs operasyonu 23 Kasım'da 290 bin Nazi askerinin Don Nehri'nin doğusunda kıstırılmasıyla sona erdi. Hatalardan biri şuydu. Mesela Hitler'in talimatıyla Stalingrad'ı kuşatan Paulus'un komutasındaki Nazi 6. ordusu Stalingrad'dan kıpırdamadı. Belki o dönem aslında kurtulma şansları olacaktı. Ve Stalingrad zaferinin ardından Nazilerin doğudaki ilerlemesi durduruldu. Yani Sovyet Kızıl Ordusu bu zaferden sonra Nazi ordularının önce Sovyet topraklarından, sonra da Avrupa'dan sökülüp atıldığı süreci aslında başlatmış oldu. Peki Stalingrad operasyonu başladığında bölgedeki koşullar nasıldı? Nasıl başladı saldırı? Kuşatma nasıl devam etti? Bütün bunları kısa bir müzik arasından sonra konuşmaya devam edeceğiz. Rus Lübe grubundan Stalingrad'ı dinliyoruz. Kısa bir aranın ardından görüşmek üzere.
От Харгаса Сталинград.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi devam ediyor. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Bunun yanında radyo yayınlarımızı Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Stalingrad'ı konuşmaya devam ediyoruz. 1942 yılının bahar aylarına gidelim. O dönem genel durum cephede şu şekildeydi. Nazi güçleri az önce bahsettiğimiz bu Barbarossa operasyonu da aslında başarısız oldu nihayetinde, geri çekilmeye başladıkları için. Ama başarısız olmalarına rağmen Sovyetler Birliği topraklarının çok önemli bölümlerini işgal etmişlerdi, kontrolü altında tutuyorlardı. Baltık devletleri mesela, Ukrayna ve Belarus gibi oldukça büyük yüz ölçümüne sahip bölgeler Nazilerin elindeydi. Aynı şekilde doğuda da, yani Alman ordusu cephe hattını kuzeyde bulunan Leningrad'la güneyde bulunan Rostov'a kadar olan bir alanda başarılı bir şekilde aslında elinde tutuyordu. Çok büyük kayıplar yaşanmasına rağmen Hitler 1942 senesinin kışından sonra Kızıl Ordu'yu yenebileceğine aslında oldukça emindi. Nazi tarafının yaptığı önemli bir hata da buydu. Hitler savaşın başından beri Moskova'yı yenebileceği konusunda, Sovyet ordusunu alt edebileceği konusunda büyük bir aslında özgüvene sahipti. Bu özgüven mesela Stalingrad Savaşı'nda da kendisini olumsuz anlamlarda hep gösterdi. Hitler Stalingrad'dan, sahadan kendine gönderilen arka arkaya sayısız raporda ve o raporda anlatılan başarısızlıklara her zaman kulak tıkadı. Alman ordusunun toparlanabileceğini, toparlanması gerektiğini, ilerleyebileceğini iddia etti. Tabi bunların hepsi sonuçları itibariyle Nazi İmparatorluğu'nun yıkıma giden sürecin başlaması anlamına geliyordu. Almanlar için de Stalingrad'ın şöyle bir önemi vardı. Stalingrad'ı almak demek, Kafkaslardaki petrol yataklarına açılan çok önemli bir noktanın ele geçirilmesi demekti. Tabii aynı zamanda Stalin'in adını taşıyor bu kent ve burayı ele geçirmek Hitler için çok önemli bir propaganda malzemesi olacaktı. Sovyet işgaline başlayan Nazi orduları dönemin Nazi liderinin adının verildiği bir kenti ele geçirmiş olacaktı. Bunun eğer bu gerçekleşseydi psikolojik olarak Sovyetler üzerinde veya dünya üzerinde yaratacağı etki çok önemliydi. Stalingrad Muharebesi 200 gün sürdü. 200 gün ve gece. Çatışmalara her iki taraftan 2 milyona yakın asker ve 2000 uçak katıldı. Tabi burada hava operasyonları, sokak çatışmaları, pusular, yani apartman apartman birbiriyle savaşan askerler, ki Sovyetlerin savunma stratejilerinden en önemlilerinden biri de binaları, yani oradaki artık yıkılan harabe haline gelen konutları birer savunma hattına çevirmekti. Stalingrad Savaşı'nın oradaki çatışmaların ilk iki haftasında yalnızca uçak saldırılarının ve top atışlarının yaşandığı kaydediliyor. Ve bu da aynı zamanda aslında şehrin tamamen harap edilmesiydi. Alman generallerinin ürettiği bir Blitzkrieg taktiği vardır. Bunu zaten belgesellerden ve kitaplardan mutlaka görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur. Bu taktik sayesinde Almanlar Fransa, Polonya gibi Avrupa ülkelerinin kısa süre içerisinde teslim olmalarını sağlayabilmişti. Bu taktik şu demek burada, bu arada Blitzkrieg taktiği. Zırhlı birliklerle hızlı bir şekilde, yani bir şok saldırısı halinde düşman süperlerini yarıyorlar Nazi askerleri. Aynı anda uçak ve top atışlarıyla karşı tarafı iyice zayıflatıyorlar ve düşman birliklerini kuşatarak sararak teslim olmalarını sağlıyorlardı. Ancak Stalingrad'da tutmayan ilk şey şu oldu. Şehri adeta bir moloz yığınına çevirdi Alman kuvvetleri, ama bu zırhlı birlikleri daracık sokaklarda sıkışmış oldu ve bu birlikler Rus keskin nişancılarının açık hedefi haline gelmişti. Keskin nişancı demişken ünlü Vasili Zaytsev'i de burada hatırlamak lazım. Kendisiyle ilgili çekilen çok sayıda film var. Bilmeyenler, daha önce duymamış olanlar varsa, Stalingrad'ın ve Sovyetlerin en ünlü Sovyetler Birliği kahramanlarından Vasili Zaytsev'in hayatını okumanızı ya da izlemenizi ya da incelemenizi öneririm. Bu esnada da Stalin'de Stalingrad'ı savunması için Sovyet general, efsanevi bir generaldir bu da, Vasili Chuikov'u görevlendirmişti. Chuikov'un taktikleriyle birlikte savaş evlere kadar indi, az önce söylediğimiz gibi. Yani bir odada Alman askerinin, bir odada Sovyet askerinin çatıştığı, alt katta Alman askerleri varken üst kattan Sovyet askerlerinin indiği, aynı sokakta, daracık sokaklarda birbirleriyle karşılaşan, çarpışan, kimi zaman süngü savaşları, kimi zaman çıplak elle yapılan saldırılar ve kimi zaman bombardımanlar aslında her şeyin birbirine karıştığı ama bu kaos içerisinde bir savunma taktiğinin, bir düzenin yer aldığı bir savaş taktiğinden bahsediyoruz. En yoğun sokak savaşları, sokak çatışmaları dönemi yaklaşık 3 ay sürüyor. Tabii 3 ayın ardından bu hız giderek de yavaşlıyor. Bu esnada kentin %90'ının yaklaşık olarak Alman kuvvetlerinin kontrolüne geçtiği biliniyor. Ekim ayı ortalarından itibaren Volga kıyılarında iyice sıkışıyor aslında Sovyet birlikleri. Ama orada yine general kış devreye giriyor. Ama yine de Kasım ayı ortalarına kadar bölgede tutunmayı başarıyorlar. Bu esnada zaten yine tarih kitaplarına giren önemli savunma merkezleri oluşuyor. Almanların saldırıları nedeniyle sıkışan Sovyet birliklerinin savunmaları da aslında ikiye bölünüyor. Ve burada örneğin Kızıl Ekim Çelik Fabrikası, Traktör Fabrikası, Barikadi Top Fabrikası, Ana Demiryolu İstasyonu, Mamayev Kurgan Tepesi gibi bu direnme savaşları dünyada aslında hepsi bilinir hale geliyor. Mesela bu Mamayev Kurgan Tepesi orada bir çok güzel bir anıt da vardır. Stalingrad Zaferi'ni anlatan. Nazi güçleri için de dezavantajlardan biri de şuydu. Sovyetlerin karşı saldırısı yani Uranüs Harekatı başladığında Alman ordusunun kanat açıkları dediğimiz yani kuşatma harekatına girişti. Kanat bölgeleri dediğimiz dış bölgelerine saldırarak kuşatabilmek adına. Bu kuşatma noktalarının önemli bölgelerinde de Rumen ve İtalyan birliklerince tutulan cepheler vardı, hat vardı. Bu zaten aynı zamanda bir sürpriz saldırı şeklinde ve bölgedeki Rumen ve İtalyan birlikleri tutunamadı. Ve böylelikle aslında sıkışmış bir durumdayken Sovyet güçleri yapılan o karşı saldırıyla birlikte durum bir anda tersine dönmüş oldu. Böylelikle de Stalingrad'ı elinde tutan 6. Ordu kuşatılarak diğer Alman kuvvetlerinden tecrit edilmiş oldu. Ve yine general kış devreye girdiğinde yani kış şiddetini arttırdığında soğuk, ikmal hatlarında yaşanan zorluklar, imkansızlıklar hatta hastalıklar ve psikolojik çöküntüler ve devam eden Kızıl Ordu harekatı, Kızıl Ordu saldırıları 6. Ordu'yu çok hızlı bir şekilde zayıflattı. Bir diğer hata olarak da şundan bahsedebiliriz. O dönem Stalingrad'ı elinde tutan Nazi güçlerinin komutanları herhangi bir yarma harekatına da girişmiyorlar. Birincisi ikmallerin geleceğine olan inançları sağlam. İkincisi Hitler'in gönderdiği emirlerin doğruluğuna, doğru çıkacağına olan inançları sağlam. Daha sonra tabii ki de dışarıdan gelen kurtarma girişimleri yani 6. Ordu'yu kurtarma çabaları savunma önünde başarısız oldu. Öte yandan tabii ki de hava yoluyla şehre yapılmaya, Nazi güçlerine yapılmaya çalışılan ikmaller de yetersiz oldu, başarısız oldu. Yani özetle Kızıl Ordu'nun baskısı nedeniyle kuşatma çemberi giderek daralmaya başladı. Uranüs harekatı neticesinde savunma pozisyonuna geçen Alman güçleri daha dar bir alana sıkıştırılmayı önleyemedi ve Stalingrad'da kuşatılmış olan Mifer kuvvetleri çözülmeye başladı. Bu arada Hitler de mevzunun hiç farkında olmayan bir şekilde 30 Eylül 1942 tarihinde yaptığı bir konuşmada, halka açık bir konuşma, Alman ordusunun Stalingrad'ı asla terk etmeyeceğini söylemişti. Yani bütün şartlar ortada. Hava yoluyla ikmal yapılamıyor, karadan kurtarılamıyor. Ordunun yemekleri dahil, cephaneleri dahil büyük bir çözülme döneminden geçtiği aslında biliniyor ve ifade ediliyor. Ama Hitler buna rağmen kuşatma altındaki birliklere teslim olmama emri verdi. Daha önce vermişti böyle bir emir, tekrar bu emri yineledi. Hava yoluyla ikmal çabaları da aslında çok büyük bir zararla sonuçlandı Nazi birlikleri için. Bu dönemde kuşatma altındaki Nazilere ikmal sağlamak isteyen uçaklar tabii ki de Sovyet uçak savar savunması ve avcı uçaklarıyla karşılaştı. Ve nihayetinde 488 Alman uçağı sadece Stalingrad'da kaybedildi. Bütün bu kayıplara rağmen günlük 117 tonluk ikmal malzemesi dahi taşınamadı. Rakamlara göre Stalingrad'a Nazi kuvvetlerine günde 94 ton malzeme iletilebilmiş hava yoluyla. Hava yolunun kesilmesi şöyle bir dezavantaja da yol açtı Nazi kuvvetleri için. Yaralılar ve tahliye edilmesi gerekenler tahliye edilemedi. Büyük oranda tahliye edilemedi. Stalingrad'dan hava yoluyla toplamda 42 bin kişi tahliye ediliyor. Bunlar da teknik personeller, yaralılar ve hastalar. Yani 6. Ordu'nun hiçbir şekilde kurtuluş umudu kalmıyor ama Nazi önderliği yani Hitler ve çevresindekiler bunu bir türlü kabul etmek istemiyorlar. Zaten Stalingrad'daki miğfer kuvvetleri de bu gerçeğin kurmaylar farkında olsa da askerlerin çoğunluğu bundan farkında bile değiller. Hala yardım geleceğini zannediyorlar. Duruma biraz uyanan bazı Alman subaylar harekatı yöneten Alman General Paulus'tan Hitler'in emrine rağmen bir yarma harekatı yapmasını talep ediyorlar mesela, ama Paulus bunu da reddediyor emirlere karşı gelmemek adına. Yani bir tarafta sadece Hitler'in iradeciliğiyle, onun emirleriyle, hiçbir gerçekliği görmeden, görmemeye çalışarak bir umut taşıyan Nazi güçlerini, bir taraftan da uzun süreli bir planlama sonucunda karşı taarruza geçen ve kış koşullarında avantajlı kendi lehlerine kullanan ve çok kararlı bir şekilde ilerleyen Kızıl Ordu'yu görüyoruz. Arka arkaya yapılan hatalar Nazilerin bölgede tamamen kuşatılmış bir şekilde kıstırılmasıyla sonuçlandı. Peki Stalingrad'da sona nasıl gelindi? Yine kısa bir müzik arasının ardından konuşmaya devam edeceğiz bu konuda. Şimdi de Kazakistanlı Motor Roller isimli bir grubu dinleyeceğiz. Bu grubun Brest Kaleleri isimli şarkısı bizlerle olacak. Bu şarkıda emperyalizmin halkları nasıl çürüttüğü, yozlaştırdığı gibi konulara değiniliyor. Kısa bir aranın ardından yine birlikteyiz.
Нас никто штурмом не брал. Все ворота мы сами открыли, даже тем, кто до крови кусал, без враждебности жить предложили. Они были поражены тем, что мы безрассудно беспечны, что придуманный комплекс вины так покорно взвалили на плечи, а вины насчитали нам лес. Это он и надменно Европы, это наш азиатский замес, и масштабища наши циклопьи, продолжая к нам в дом проникать. Многоопытная заграница стала нас у корней подгрызать, без корней легче договориться. Она сгрызла ученых врачей, придушила кинематограф, обглодала учителей и свой глобус пропил географ. Прогрызала дыры в мозгах, чтобы тряпки туда вконопатить. Наша воля лопалась в швах и совсем продырявилась память. И когда уже стали в глаза называть наступая нелепость, я решив, что так дальше нельзя, превратился в Брестскую крепость. На клочке материнской земли я твердел в круговой обороне, чтоб хотя бы его не смогли оккупантов вытоптать кони, чтоб хотя бы детей не отдать в лапы их садомитской культуре. Мне бы раньше пойти воевать, но нас очень хитро надули. Мир плясал вокруг дудки врага, и предатели сласть жировали. У нацистов окрепли рога, им юродивые подпевали. И казалось, до пропасти шаг, и когда эта пропасть разверзлась, в небо взвился вдруг родины флаг. Это билась еще одна крепость, и другие бились вдали, все в дыму, но полны жизни. Значит, всех подкосить не смогли благодетели нашей отчизны. И я понял, дайте нам срок, мы сметен этой нечисти ворох, наш народ не сотрешь порошок, и его можно стереть только в порох. Не дай бог вам с огнем лезть к нему, проверять того пороха силу. Он врагов не бьет по одному, он их рейхами валит в могилу. Но урок давний впрок не пошел, и спустя всего два поколения новый рейх у порога расцвел. Хочет дани и повиновения, сколько раз объяснять дуракам наших дедов слова повторяя. Мы все выплаты вам по счетам совершаем 9 мая. Что ж, опять объясним дуракам наших дедов слова повторяя. Мы всегда по любым вам заплатим счетам каждый раз 9 мая. 9 мая. Ждите 9 мая.
Tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Bu frekanslarla sizlerleyiz. Bunun yanında tekrar edelim, bütün yayınlarımızı hem canlı olarak hem de daha sonra kayıtlarını Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden radyo kısmına girerek dinleyebilirsiniz. Stalingrad'daki Nazi kuvvetlerinin nihai imha operasyonuna Rusça yüzük anlamına gelen Koltso Harekatı adı verildi. Ve harekatı yöneten komutanlardan General Konstantin Rokossovski, 8 Ocak tarihinde, yıl 1943'e geldik bu arada, Stalingrad'da kuşatılmış durumda bulunan Alman askerlerine bir teslim ol çağrısı yaptı. Ve bu teslim çağrısı aslında çok ağır koşulları aslında söylemiyordu. Yani şöyle şartları var. Her askere normal tayin, yani yemekten bahsediyoruz, normal tayin verilecek. Yaralılar, hastalar tedavi edilecek. Subaylar rütbe işaretlerini ve nişanlarını taşıyabilecek. Esir askerler için genelde uygulanan bir şey değildir bu. Genelde rütbeleri sökülür, nişanlarına el konur. Bunun yanında özel eşyalara da dokunulmayacak. Yani Sovyet tarafının sunduğu şartlar buydu. Tabii bu teslim şeyini aynı zamanda uçaklarla Stalingrad'a da saçıyorlar, Alman askerlerinin sıkıştığı bölgede. Ve şöyle bir uyarı da var. Diyor ki bu teslim çağrısı: teslim olunmadığı halde Kızıl Ordu kuvvetleri Alman kuvvetlerini yok etmek zorunda kalacaktır. Direnenler acımasızca imha edilecektir. Tabii bu teslim olma talebi de Hitler'e iletiliyor ve Hitler tabii ki de bu talebi de reddedilmesi yönünde emir veriyor. Bu esnada zaten Alman askerleri sıkıştıkları alanda hem açlıkla, hem soğukla, hem hastalıklarla boğuşur vaziyetteler. Yemekleri de yok bu arada. Yani yılın ilk günü ekmek paylaşımı 100 grama düşürülmüştü. 5 gün sonra da 50 grama indirilmişti. O kadar aslında kötü durumdalar. Ve Sovyet kuvvetleri 10 Ocak 1943'te 5000 topun 1 saat süren hazırlık ateşinin ardından Stalingrad'daki Nazilere toplu bir saldırı başlattı. 6 günün sonunda Nazi güçlerinin savunma alanı sıkıştıkları alandan daha da küçülmüştü. Yarı yarıya küçülmüştü. Yani iyice sıkışmış durumdalardı artık. Bu arada Naziler herhangi bir yardım bekledikleri için herhangi bir yarma harekatına, kapsamlı bir yarma harekatına girişmiyorlar ve Hitler'den gelen emirleri sorgusuz sualsiz kabul ettikleri için bölgede beklemeye devam ediyorlar. Ama hesaplamadıkları bir şey Sovyet kurmaylarının gözüne çarptı. Sovyet komutanları bölgede hesap ettiklerinden daha büyük bir kuvveti aslında kuşattıklarını fark ettiler. Yani bu şu demekti: kuşatmayı yaptılar ama hesap ettiklerinden daha fazla Nazi gücü bulunuyor. Dolayısıyla yardım gelmesi gerekiyordu Sovyet güçlere de. Bu esnada da zaten Stalingrad'da yeniden çok sert sokak çatışmaları başladı. Ve öncelikle 8 Ocak'ta gönderilen teslim ol çağrısı yine gönderildi 21 Ocak'ta. Ve o teslim talebinde de şunu söylediler: 24 saat içinde teslim olmaları durumunda tüm tutsaklar için aynı güvenceler sağlanacaktır dediler. Tabii bu çağrı da General Paulus tarafından Hitler'in emri gereği yerine getirilmedi, reddedildi. Yani Nazi tarafındaki olayların gerçek boyutunu görememe, öyle bir boyuta ulaşmıştı ki Hitler iktidara gelişinin 10. yıl dönümünde, yani 30 Ocak 1943 tarihinde Stalingrad'da sıkışmış, çok dar bir alana sıkışmış bulunan General Paulus'u mareşalliğe terfi ettirdi. Bu da şöyle bir hata: o güne kadar hiçbir Alman mareşali esir alınmamıştı. Ve Hitler de tabii buna güvenerek hem Paulus'un esir alınmayacağını, en fazla da intihar edeceğini düşünmüştü muhtemelen. Ama düşünemediği şey şuydu: bölgede zaten sıkışan Nazi güçleri arasında umutsuzluk artınca intihar oranları da artıyor ve General Paulus intihar etmenin görevden kaçmak anlamına geleceği için intihar etmeyi yasaklıyor Nazi askerlerine. Yani aslında intihar etme kapısını da kapatıyor. Hitler'in önünde bir beklentisi olsa da olmasa da ya sonuna kadar dövüşüp ölecekler ya da teslim olacaklar ikilemi vardı General Paulus önderliğindeki Nazi güçleri için. Askeri komutanlar arasında ünlüdür, yani önemli bir başarısızlıktan sonra intihar ederler. Ama Stalingrad'da Nazi güçlerinin böyle bir şansı bile yoktu aslında, çünkü o denli kuşatılmışlardı. Ve her bir askere ihtiyaç duyulan bir dönemdi. Dolayısıyla da Nazilerin bölgedeki komutanı Paulus da intihar etmeyi de yasaklamıştı. Yani General Paulus'un intihar etmesi o umutsuzluk şartları altında en başta askerlere verdiği emrini kendisi çiğnemesi anlamına geliyordu ve imkansızdı. Yani nihayetinde Hitler'in General Paulus'u mareşalliğe yükselttiği tarihten bir gün sonra bir bodrum katında General Paulus karargaha mesaj gönderiyor ve teslim olacaklarını söylüyor. Aynı gecede Paulus ve beraberindeki subaylar bir grup Sovyet askerine herhangi bir şekilde direnç ya da itiraz göstermeden teslim oldular. Bu arada Paulus'la birlikte toplamda teslim olan generallerin sayısının 22 olduğu biliniyor. Tabii Hitler bütün bu gerçekliğe rağmen yine General Paulus'u suçluyor ve onun hakkında tüm acılardan kurtulabilecek ve ulusun gözünde sonsuzluğa ve ölümsüzlüğe yükselebilecekken o Moskova'ya gitmeyi tercih etti diyor. Yani intihar etmedi diyor. Bu arada Stalingrad Muharebesi ile ilgili şöyle ilginç bir durum var. Biz bunu genelde aslında Vietnam'da ya da 2. Dünya Savaşı'nın diğer cephelerinde, genelde Asya Pasifik'te görürüz. Savaşın bittiğinden haberdar olmayan ya da haberdar olsa bile silah bırakmayan askerler vardır. Bunların zaman zaman biz örneklerini görüyoruz. Aynı durum Stalingrad'da da yaşanmış. Stalingrad Muharebesi ile ilgili bir Alman belgesine göre 11 binden fazla asker Sovyetlere esir olmaktansa silah bırakmayı reddetmiş. Bu askerler gizlendikleri çatılar ve kanalizasyonlarda 1943'ün Mart'ına kadar direnmeyi sürdürmüşler. Tabii toplu bir direnişten bahsetmiyoruz burada. Birbirinden kopan, küçük gruplar haline gelen ve direnebildikleri kadar Sovyet güçlerine direnen Nazi askerlerinden bahsediyoruz. Ama nihayetinde bunlar da büyük oranda ya yok ediliyorlar ya da teslim oluyorlar Sovyet güçlerine. Bir Sovyet belgesine göre de, bir istihbarat belgesinde bazı Alman gruplarının inatla direnmeyi sürdürdükleri belirtilmiş. Şöyle söylüyor: Stalingrad'daki karşı devrimci unsurların temizlenmesine devam edildiği, kulübelerde ve siperlerde gizlenen Alman faşist haydutların silahlı direnişi sürdürdüğü, bu silahlı direnişin 15 Şubat'a, bazı yerlerde ise 20 Şubat'a kadar devam ettiği ve silahlı grupların çoğunun Mart itibarıyla etkisiz hale getirildiği belirtiliyor mesela. Aynı şekilde teslim olmayı reddeden askerlerle ilgili raporda bu çatışmalarda 2418 subay ve eratın öldürüldüğü, teslim olan 8000'den fazla, 9000 neredeyse subayın da esir kamplarına gönderildiği belirtiliyor. Yine şöyle bir örnek var mesela bir Sovyet raporunda. Bir bodrumda 18 tane silahlı SS subayı bulunmuş. Teslim olmayı reddetmişler ve bu faşist güçler Sovyet ordusu tarafından imha edilmişler. Stalingrad zaferiyle birlikte Nazi ordusu en başta söylediğimiz gibi geri çekilme evresine, Kızıl Ordu ise düşmanı Berlin'e kadar süreceği bir döneme girilmiş oldu. Bu arada Stalingrad zaferinde şöyle bir durum da var. Alman tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir ordu ve bu kadar büyük bir silah ve teçhizatla teslim alınmış oldu. Bu açıdan Stalingrad zaferi dünya çapında Nazizmin yenilgisindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bugünden bakıldığında zaten bizim hala o zaferi hatırlamamız sadece o muharebe döneminde yaşanan trajediyle veya büyük fedakarlıklarla ilgili değil, Nazilerin gerçek anlamda geri çekilişinin başlamasıyla da ilgili bir yandan. tabii biliyorsunuz çok sayıda filme konu oldu. Çok sayıda kitaba ve araştırmaya konu oldu. Hem sosyal açıdan, hem siyasi açıdan, hem de harp doktrinleri açısından Stalingrad muharebeleri. Ve tüm tarafların bütün güçleriyle savaştığı bir savaştan bahsediyoruz. Sokak sokak çatışmaların yaşandığı, dip dibe uyunup uyandığında ertesi gün savaşmaya devam edilen, hem şehir savaşı, hem cephe savaşı, hem bazı anlamlarda gerilla savaşının aynı anda yürüyebildiği bir kendine özgün bir form aslında Stalingrad muharebeleri. Ve bu savaştan Sovyetlerin zaferle ayrılması hem insanlık için hem de özellikle Sovyetler Birliği için çok önemliydi. Çünkü Stalingrad'ı alabilseydi Ruslar, Kafkasya'ya giden yol, yani Kafkasya petrol sahası, Volga bölgesi dediğimiz bölgedeki ikmal hattı, tahıl sahaları Hazar'da bulunan, hepsi Nazilerin eline geçebileceği bir yerdeydi. Böyle bir stratejik noktadaydı Stalingrad. Yani aynı zamanda kuzeyde Leningrad'ın tamamen teslim olmasına ve Moskova'ya kadar yolu açabilecek bir etki yaratacaktı. Ve Nazizm belasının dünyaya belki de çok daha uzun bir süre kan ve savaş getirmesiyle sonuçlanacaktı bu zafer olmasaydı. Stalingrad zaferi çok önemli bir zafer, ama bedeli de aslında bir anlamda çok büyük olmuş oldu. Yaklaşık 1 milyon 100 bin Sovyet askeri Stalingrad çarpışmalarında hayatını kaybetti. Bu arada Stalingrad bir şehir, aslında bütün muharebeler boyunca bir şehir olduğu için bölgede yaşayan çok sayıda sivil de vardı ve bunların çok önemli bir kısmı hayatını kaybetti. Kuşatmadan önce 500 bin civarı Stalingrad nüfusu, kuşatmadan sonra 1000'e inmiş neredeyse. Ve o insanlar da bir yandan Nazilerin zulmüne maruz kalırken bir yandan hayatta kalmaya çalışıyorlar. Şöyle örnekler de var mesela. Naziler bomba attıktan sonra, bombardımandan sonra o kadar aç ve yoksul durumdalar ki ölen atların etlerini yiyebilmek için Stalingrad halkı saklandıkları yerden çıkmayı bile göze almışlar. Tabii Stalingrad dediğimiz gibi her daim yeniden gündeme geliyor her vesileyle birlikte. Yani 9 Mayıs zaferinde de aslında biz Stalingrad'ı görürüz. Sovyetler Birliği'nin başarılarını sayarken de Stalingrad zaferini, dünyayı Nazizm'den kurtarmasını önemli bir dönüm noktası olarak hatırlarız. Son olarak da Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı ve bir yılını neredeyse dolduran özel askeri operasyonda da Stalingrad ismi birkaç defa önümüze çıktı. Son olarak da bununla ilgili bazı gelişmeler var. Mesela eski Rusya Başbakanı Sergei Stepashin Stalingrad'daki zaferin anısını korumak adına Volgograd kentinin yeniden Stalingrad olarak adlandırılması gerektiğini söylemiş. Daha önce yine operasyona katılan bir grup asker biz dedelerimiz gibi Stalingrad'dakiler gibi savaşıyoruz diyerek Volgograd'ın adının yeniden Stalingrad olarak değiştirilmesini talep etmişti. Bu arada bir sürü tabur var biliyorsunuz Ukrayna'da neonazilere karşı savaşan. Bunlardan birinin adı da Stalingrad taburu. Ve yola çıkmadan önce az önce bahsettiğimiz o kurgandaki anıtta bir tören düzenlediler. Stepashin de bu arada zaten direkt Stalingrad'la ilgili bir etkinlikte yaptığı konuşmada söylüyor bunları. Etkinliğin ismi şu: Volgograd mı Stalingrad mı? 80 yıl sonra tarihin dersleri ve modern anlamlar. Bu bir yuvarlak masa toplantısı ve burada söylüyor zaten görüşlerini. Evet, yavaş yavaş toparlayalım dilerseniz. Bir gerçeğin yörüngesinde bir tur daha attık bu hafta ve Stalingrad zaferini özetle hatırladık. Tabii ki de aslında burada ele aldığımız konuların çoğu çok büyük araştırma isteyen konular. Biz bu programda biz bir ön açmış olalım. Ama ne yazık ki zamanımız da burada kısıtlı olduğu için hepsine bir programda değinemiyoruz. Biz burada bir ön açmış olalım. İlgi duyan veya bu konulara meraklı ya da herhangi bir konuyla ilgili derinleşmek isteyen herhangi bir dinleyicimiz bu konuda zaten kaynakları araştırabilir. Olmadı zaten bana da ulaşırlarsa ben de zaten gerekli kaynakları kendilerine iletirim. Bir programın daha sonuna geldik. Kapatırken de yine bir Stalingrad şarkısıyla veda edeceğiz. Bugün konumuz Stalingrad olduğu için sizlere 3 adet Stalingrad şarkısıyla eşlik ettik. Kapatırken de Sabaton'un Stalingrad şarkısını dinleyelim. Önemli zaferler bunlar. Sadece Rusya için değil, bütün insanlık için çok önemli zaferler. Bunların unutulmaması, daha fazla hatırlanması ve daha fazla değer görmesi dileğiyle kapatalım. Gerçeğin yörüngesinde bu haftalık bu kadar. Haftaya yine bugün yine aynı saatte sizlerle birlikteyiz. Hoşça kalın. Gerçeğin yörüngesinde. Yeah.
Gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.